Ayrım 15. Sayfa 197. 24. Kuşku yok ki hüküm onundur. Odama döndüğümde güneş hala pusu bulutların ardından çıkmamıştı. Emniyete saat 10'da gideceğimizi söylemişti Menan. Ona bıraksam önümüzdeki 4 saat boyunca benimle Şems konusunu tartışacaktı. Bu fırsatı kaçırmak istemiyordu. Yıllardır kitaplarda okuduğu, ondan bundan duyduğu ama gerçekleştiğine bir türlü tanık olmadığı mucize Londra'dan gelen bir kadınla birlikte karşısına çıkıvermişti. Kesinlikle inanıyordu buna. İnanmasa mistik bir dedektif gibi gece boyunca yaklaşık 700 yıl önce yazılmış bir kitabın içinde gerçek bir cinayetin katilini aramaya kalkışır mıydı? Eminim gözünü hiç kırpmamıştır. Eve gider gitmez okumaya başlamış olmalıydı Ariflerin menkıbelerini. Başkomiser Ragıp'ın ziyaretiyle kesilmiştir okuma süreci. Polisler gider gitmez de heyecanını engel olamayarak beni aradı işte. Kim bilir şimdi nasıl mutsuzdur. Evinize gidip uyuyun dedim ama sözlerim hiçbir işe yaramayacak. Sanırım ofisine giderek yeni kanıtlar bulmak için yeniden karıştırmaya başlayacak o kitabın sayfalarını. Belki başka kaynaklarda arayacak tezinin kanıtlarını. Kan çanağına dönmüş gözlerindeki o çılgın ifade neydi öyle? Zavallı adamcağız, aklını kaçırmasa bari. Menan'a söylüyordum ama benim halim de ondan çok farklı değildi. Üstelik o geçmişi kitap sayfalarında okuyor, ben rüyalarımda birebir yaşıyordum. Sahi, ne oluyordu bana? Dur, bana bir şey olduğu filan yok. Rastlantılar, sadece birbiri ardına gelen rastlantılar. Eğer Menan'ın şu dinle ilgili takıntısı olmasa, o da yaşananları rastlantı olarak değerlendirirdi. Belki de başımıza gelen bu tuhaf olayları otel yangınıyla ilgili soruşturmamıza bağlardı. Örneğin, dün gece bana yapılan saldırının arkasında İkonyon Turizm'in olduğunu düşünürdü ki bu hiç de uzak bir olasılık değildi aslında. Londralı kadın bir gece hiç bilmediği bir kentte saldırıya uğrar. Amaç onu korkutmak, Yakut Otel'de çıkan yangının bir kaza değil sabotaj olduğunu araştırmaya kalkışmasını önlemek, patronunun parasını değil kendi canını düşünerek hemen Londra'ya dönmesini sağlamaktır. Son derece makul bir varsayım. Evet, mistik duyguları güçlü olmasa Menan tam da böyle düşünürdü. Tabi İkonyon Turizm'in tertiplediği bu tezgahın içinde kendisi de yer almıyorsa. Yok canım, bu geceki halini gördükten sonra Menan'ın böyle bir planın içinde yer almadığını artık kesinlikle söyleyebilirim. O kadar emin olma, şu yeni satın alınmış Mercedes meselesini öğrenmedin hala. Bilmiyorum ama bu işlere bulaşacak biri gibi gelmiyor. Belki başlarda bu entrikanın içinde yer alıyordu da kapkaççı cinayetiyle birlikte pişmanlık duymaya başlamıştı. Yüzündeki dehşetin nedeni de buydu. Düşmanlarımla işbirliği yaptığı için Şems tarafından cezalandırılacağını düşünerek büyük bir korkuya kapılmıştı. Öte yandan Şems'e dair anlattıkları, daha doğrusu onun değil de kendisi de bir Mevlevi olan Ahmet Eflaki'nin yazdıkları çok şaşırtıcı. Şems gerçekten de bu kadar acımasız biri miydi? Eflaki'nin verdiği örnekler öyle olduğunu söylüyor. Aslında bunu tam olarak bilmek imkansız. Yazar birebir gördüklerini, yaşadıklarını kaleme almamış ki. İkinci ya da üçüncü kişilerden duyduklarını, okuduklarını yazmış. Yazarken de doğal olarak kendi düşünce ve duygularını da katmış işin içine. Yazdıklarının ne kadarı gerçek, ne kadarı kurgu kestirmek zor. Ama Şems gibi Mevlana Celaleddin Rumi'nin yaşamında büyük önemi olan bir dervişin mezarının aynı türbe içinde yer almıyor olması bile manidar. Mevlana'ya kendi ailesinden bile daha yakın olan bu derviş sanki birileri tarafından ondan uzaklaştırılmış, yok sayılmak istenmişti. Mevlana'nın dışından bakıldığında bile gerçek bir sanat yapıtı olduğu anlaşılan o yeşil kubbeli türbesinin yanında Şems'in mütevazi türbesi ve cami sıradan binaların arasında unutulmuş küçük bir mescit gibi kalıyor. Bunu neden yapmışlardı ki ona? Yaşamının son dönemlerinde yanlış bir davranışta mı bulunmuştu? Mevlana'nın ailesinden birini mi incitmişti? Bilmediğim ne kadar çok şey vardı bu adam hakkında. Ama en önemlisi nasıl öldüğüydü. Böylesine ilginç bir insanın yaşamı nasıl, ne şekilde son bulmuştu acaba? Bu soruyu kendime ikinci kez sorduğumu hatırlayınca canım sıkıldı. Aslında yanıtı bulmam çok kolaydı. Bilgisayarı açsam Google adındaki sanal cin hemen söylerdi nasıl öldüğünü. Ama şu anda bunu yapacak enerjiyi kendimde bulamıyordum. Saate baktım, henüz 6:23 geçiyordu. Biraz uyusam, bakışlarım aceleyle toparlanmış yatağıma kaydı. Yok, yeniden oraya uzanmak gelmiyordu içimden. Oysa bu gece doğru dürüst uyuyamamıştım bile. Başım zonkluyor, boynum ağrıyor, gözlerimin içi yanıyordu. Belki ılık bir banyo iyi gelirdi. Banyoya geçtim. Küvet pek öyle ahım şahım değildi ama işimi görürdü. Sıcak ve soğuk su musluklarını açarak istediğim ısıyı elde ettikten sonra küvetin dolması için öylece bıraktım. Pantolonumu çıkarırken sol bacağımdaki morarsıyı fark ettim. Kalça kemiğimin hizasındaydı. Dokununca için için ağrıyordu. Düştüğümde çarpmış olmalıydım. Aynada sırtıma baktım. Derin olmasa da çizikler vardı. Yine de ucuz atlatmıştım. Sert bir düşüşle başımı çarpabilir, beyin kanamasından ölebilirdim. Döndüm, bakışlarım karnıma kaydı. Bebeği de kaybedebilirdim tabii. Neyse ki bir şey olmamıştı. Ne kanama vardı ne de bir ağrı. Ellerimi karnımın üzerine koydum. Ne bir kıpırtı, ne içerideki canlının varlığını gösteren bir duygu. Ama biliyordum, bebeğim oradaydı. Nasıl biri olacaktı acaba? İyi biri olacaktı. Emindim bundan. Onu iyi yetiştirirsek, kötülüğün kol gezdiği bu dünyada az sayıdaki iyi insandan biri olacaktı. Bu kadar emin konuşma, ya annemin nefret ettiği, kendini dünyanın göbek deliği zanneden, egosu şişkin manyaklardan, başkasının görüşlerine tahammül edemeyen züppelerden, empati duygusu gelişmemiş insan görünümlü ilkel varlıklardan biri olursa? Neler geçiyordu aklımdan böyle? Yerimde başka bir hamile kadın olsa çocuğunun kız mı erkek mi olacağını düşünürdü. Benim aklımdansa neler geçiyor? Ne de olsa eski hippi, her zaman muhalif Suzan'ın kızıydım. Sahi bizim bebek kız mı yoksa erkek mi olacaktı? Kime benzeyecekti? Bana mı, Nigel'a mı? Siyahi bir bebek. Nasıl şeker bir şey olurdu kim bilir. Annem mutluluktan kafayı yerdi herhalde. Bebeğin melez olmayacağı ne malum? Ya da benim gibi beyaz? Ama bunların yanıtını öğrenmek için önce bebeği doğurmaya karar vermem gerekiyordu. Benim mi? Nigel'a sormayacak mıydım? Sordun ya, istemediğini söyledi. Sen de kuzu kuzu kabul ettin. Hayır, sadece sessiz kaldım. Kendi fikrimi söylemedim. Çünkü karar vermiş değildim. Hala da ne yapacağımı bilmiyorum. Zaten şu anda bebek hakkında karar vermekten daha önemli sorunlarım var. Vakit yitirmeden şu Yakut Otel yangını hakkındaki raporumu yazıp buradan gitmeliyim. Nasıl gideceksem artık pasaportum da yok. Küvetin yarısından fazlası dolmuştu. Elimle suya dokunduğum tam istediğim gibiydi. Ne çok sıcak ne de soğuk. Daha fazla beklemeden küvete girdim. Boylu boyunca uzandım ılık suyun içerisine. Oh, çok iyi gelmişti. Parmaklarımın ucundan saçlarımın dibine kadar bir rahatlama yayıldı. Küçükken annemle birlikte girerdik küvete. Bunun gibi değil, neredeyse 3 kişiyi alabilecek kadar genişti küvetimiz. Daha jacuzzi icat edilmeden önce büyük babam kendi özel olarak yaptırmıştı. Annem küvete girmeden önce bütün ışıkları kapatır, mumları, tütsüleri yakar, lavantadan ıhlamura, defneden zeytin ağacına kadar doğadan topladığı kimi otları, yaprakları, bitki köklerini suya atar ve tabii huzur verici bir de müzik koyarak banyomuzu eski zaman kavimlerinin ayin odasına çevirirdi. Bazen kendi yaptığına kendi de güler, bazen de bilimsel açıklamalara girişirdi. Bütün canlılar sudan geldiği için su bizi rahatlatıyor. Çünkü aslımıza, ana kucağına dönüyoruz. Bu ana kucağına dönüşümüzü kutlama törenidir. Annemin kızıla çalan sarı uzun saçlarını suyun üzerine salışını, sanki bir tanrıçaya bakar gibi merakla, büyük bir saygıyla izlerdim. Her ne kadar annem şu anda benden binlerce kilometre ötede de olsa, onu düşünmek bile bana güven veriyordu. Kendimi ana kucağındaki bir çocuk gibi doygun ve huzurlu hissediyordum. Ilık su bedenimdeki bütün ağırlığı alıyor, zihnim tatlı bir uyuşukluğa doğru usulca kayıyordu. Piyano eşiğinde söylenen bir blues şarkısı çınlamaya başladı kulaklarımda. Amerika'dan gelen kızılderili bir caz şarkıcısının bestesiydi. Şarkının ismi Genç Dağ Rüzgarı'nın bahçedeki ilk gezintisiydi. Bahçeyi ilk kez gören bir rüzgarın gözünden ağaçların, çiçeklerin, otların ve insanların anlatılması. Bu şarkıyı ilk kez nerede dinlediğimi hatırlamasam da gözlerimi kapatarak ben de katıldım rüzgarın bahçedeki gezintisine. bir çiçek tozunun rüzgarın saydam kanatlarına binerek ağaçların arasına dalmasına benziyordu bu gezi. Kestane ağaçlarının, kavakların, meşelerin, farklı tonlardan oluşan yeşil yaprakların arasından geçiyordum. Ilık, nemli bir buğu yüzümü yalıyordu. Yere yaklaşınca güzel bir sürpriz gibi sarı, pembe, mor, kırmızı, beyaz renkli kasımpatılar, ortancalar, menekşeler belirdi gözlerimin önünde. Renkleri o kadar canlı, çiçekleri o kadar narindi ki güzellikleri başımı döndürüyordu. Ansızın onu fark ettim. Taze çimenlerin arasında ağır ağır ilerleyen bir kaplumbağa. Yaklaştım, sırtının sağ tarafında bir papatya resmi vardı. Sol yanında ise barış işareti. Bu bizim Cornelius'tu. Annem 8 yaşındayken dedemin ona arkadaş olsun diye aldığı kaplumbağa. Sol taraftaki barış işaretini annem çizmişti. Babamla tanıştığı doğu gezisinden döndükten sonra sağ taraftaki papatyayı ise ben çizmiştim. Babam bizi terk etmeden önce. İyi de Cornelius ölmemiş miydi? Annemle birlikte onu dev çınar ağacının altına gömmemiş miydik? Eğilip ailemizin belki de en eski üyelerinden biri olan bu yaşlı kaplumbağanın sert sırtını sevgiyle okşadım. Sanki hissetmiş gibi o komik kafasını dışarı çıkarıp beni selamladı. Aynı anda tanıdık bir sesin söylediği tanıdık bir tekerleme çalındı kulağıma. Hu hu hu derviş, derviş bir dergah açmış, eteği sırlar saçmış ama kimse bilmemiş. Hu hu hu derviş, başı göklere ermiş, sakalı yere değmiş, dudağı sırlar saçmış ama kimse duymamış. Bu, bebekken babamın beni uyutmak için söylediği bir tekerlemeydi, tıpkı ninni gibi. Aradan yıllar geçtikten sonra da bu tekerlemeyi unutmadığımı söylerdi annem. İlkokula gidene kadar bebeklerimi uyutmak için ben de mırıldanır dururmuşum. İyi de şimdi kim söylüyordu bu tekerlemeyi? Başımı sesin geldiği yöne çevirdim. Bulutsuz bir gökyüzü kadar mavi bir çift göz karşıladı beni. Kıvırcık sarı saçları sabah güneşinin ışıkları altında parıldıyordu. Sunny diye mırıldandım şaşkınlıkla. Sunny sen misin? Soruma hiç şaşırmamış gibiydi. Benim dedi her zamanki masum tavrıyla. Yoksa seni unuttuğumu mu sanmıştın? Sesindeki sitem fark edilmeyecek gibi değildi. Sen beni unuttun ama ben seni aklımdan hiç çıkarmadım der gibi bakıyordu mavi gözleri. Boğazımın düğümlendiğini, gözlerimin yaşardığını hissettim. Kollarımı açarak kucakladım onu. Sunny, seni çok özlemişim. O da bana sımsıkı sarıldı. Ben de seni. Hayali arkadaşım artık soyut bir varlık değil, sesiyle, bedeniyle gerçek bir insandı. Hiç değişmemişsin dedim birbirimizden kopunca. Hala çok güzel bir çocuksun. Tepeden tırnağa süzdü beni. Sen değişmişsin. Buruk bir ifade yerleşmişti mavi gözlerine. Annen gibi olmuşsun. Ben eski halini daha çok seviyorum. Etrafa bakındım. Evet, annemin bahçesindeydik. Ben büyümüştüm ama ev hiç değişmemişti. Tıpkı o günlerdeki gibiydi. Bakışlarım yeniden ilk sırdaşım, ilk arkadaşım Sunny'ye kaydı. Ne yapıyorsun burada? Seni bekliyorum. Beni mi? Niye? Çünkü beklememi söylemiştin. Hatırlamıyor musun? Havuzun başında oynuyorduk hani. Havuzu şimdi fark ediyordum. Sunny'nin hemen arkasındaydı. Bizim saklı bahçemiz. Yeşil yosunların arasında kırmızı balıkların yüzdüğü, üzeri beyazlı sarılı nilüferlerle kaplı, çevresi taşlarla çevrili geniş havuz. Karanlık basınca bir kurbağa korosunun neşeli şarkılar söylediği gizli oyun yerimiz. Baban seni çağırmıştı diye sürdürdü Sunny sözlerini. Gitmek zorunda kaldın ama giderken sakın bir yere kıpırdama, hemen döneceğim demiştin. O günden beri seni bekliyorum. Çok utanmıştım. Uzanıp çocukluk arkadaşımın minik ellerini tuttum. Özür dilerim Sunny dedim pişmanlık dolu bir sesle. Seni unutmuşum. Bağışlayan bir gülümseme belirdi yüzünde. Senin suçun değil, bütün yetişkinlerde oluyor. İnsanlar büyüyünce hislerine duydukları güven azalıyor. Görmedikleri, dokunmadıkları, işitmedikleri, koklamadıkları, tatmadıkları şeylere inanmıyorlar. Hayal kurma yeteneğini kaybediyorlar. Mucizelerin gerçek olamayacağını düşünüyorlar. Sen de öyle oldun. Ne kadar da güzel açıklıyordu her şeyi. Bunları nereden öğrendin? senin bana bıraktığın kitaplardan demesini bekliyordum. Bir arkadaşımdan, dedi yüzünde gizemli bir gülümsemeyle. Senin gibi bir arkadaşımdan. Seni beklerken yalnızlığıma ortak olan bir yetişkinden. Yetişkin, yani büyük biri. Evet, kocaman biri ama o büyüyünce de hayal kurma yeteneğini kaybetmemiş. İçimde kıskançlığa benzer kıpırtılar uyanmaya başladı. Kimmiş bu arkadaşın? Onu tanıyorsun. Sözlerinin doğruluğundan emin biri gibi konuşuyordu. İstersen ona götürebilirim seni. Ne söyleyeceğimi bile beklemeden elimden tutarak eve doğru sürükledi. Kime götürüyordu beni? Anneme mi, babama mı? Öyle olsa söylemez miydi? Onun isminin anlamı da benimki gibi güneşle ilgili, diye mırıldandı. Bir zamanlar onunla oynadığımız bir oyunu hatırlamıştı Sunny. Aklımızdan birinin ismini tutar, ötekinin bilmesini isterdik. Tabii aklından isim tutan kişi tıpkı şimdi Sunny'nin yaptığı gibi arada bir ipuçları verirdi. İsminin anlamı güneşle ilgili kim vardı bizim evde? Çocukluk yıllarımda evde çalışan hizmetçilerden biri mi? Kimlerdi onlar? Helen, Emily, Kate. Hayır, onlardan biri değil. Yoksa bahçıvan mı? Yaşlı Alec mi? Değil. İyi de kim bu? Biraz daha bilgi istiyorum, dedim ben de oyuna kendimi kaptırarak. Bizim evde mi yaşıyor bu kişi? Dudaklarındaki gizem gözlerine geçti. Mavi gözleri bir sırrı saklıyormuş gibi harelendi. Şu anda burada. Daha önce neredeymiş? Onu söylemedi ama seni de beni de çok iyi tanıyor. İşte bu hayret vericiydi. Beni tanıyabilirdi ama hayalimdeki arkadaşımı tanıması imkansızdı. İkimizi birden tanıyan bir yetişkin. Kimdi bu? Aileden biri mi? Değil ama aileyi de çok iyi tanıyor. Sağ elinin işaret parmağını usulca havaya kaldırdı. Uyarmam gerekiyor, sadece bir soru kaldı. Ne? Unuttun mu yoksa? Dedi hayal kırıklığı içinde. Bu oyunda sadece 5 soru sorabilirsin. Haklıydı. Üstelik kuralı da ben koymuştum. Sadece 5 soru sorma hakkım vardı. Onu üzmemek için unutmadım diye yalan söyledim. Unutur muyum hiç? Tamam, son soru geliyor. Bizi tanıdığını söyledin. O da bizimle birlikte oyun oynar mıydı? Açık vermek istemiyordu. Bakışlarını kaçırdı. Evet, ama tek tek. Ne demek tek tek? İkimizle birlikte hiç oynamamış ama seninle de benimle de oynamış. Yani üçümüz birlikte hiç oyun oynamamışız, öyle mi? Kıvırcık saçlı başını evet anlamında salladı. Sorduğum soruların hiçbir yararı olmamıştı. Ne bir yüz canlanıyordu gözlerimin önünde ne de aklıma bir isim geliyordu. Evin dar koridorlarından geçerken oyunu kaybettiğimi anlamıştım. Tamam, pes ediyorum, dedim boşta kalan elimi yana açarak. Bilemedim. Söyle bakalım, kimmiş bu kişi? Yaramazca ışıdı yüzü. Söylemem. Kendi gözlerinle görmelisin. Israr etmem yararsızdı. Çünkü oyunun kurallarından biri de tahminde bulunan oyuncu doğruyu bulamazsa aklında isim tutan oyuncu doğru kişiyi açıklamak zorunda değildi. Canı ne zaman isterse o zaman söyleyebilir ya da onu göstermekle yetinebilirdi. Sunny ikinci seçeneği tercih etmiş olmalıydı. Onun seçimine saygı göstermek zorundaydım. Koridorun bittiği yere kadar gittik. Koridorun sonunda karşılıklı iki kapı vardı. Sağdaki benim yatak odam, soldaki babamın şahnesimle kapandığı çalışma odası. Yatak odama gideceğimizi düşündüm. Hayır, babamın odasının kapısını açtı. Koridorun loş aydınlığından sonra açık kapıdan vuran güneş ışığı gözlerimi aldı ama Sunny bundan hiç etkilenmemiş görünüyordu. İçeride her zaman şahnesimin oturduğu, kütüphanenin önündeki yer minderinde bağdaş kurmuş biri vardı. Ama gözlerim henüz ışığa alışamadığı için onu seçemiyordum. Sunny elimden çekerek oturan kişinin tam karşısına getirdi beni. Karen'ı sana getirdim. Oturan kişiyle konuşuyordu. Söylediği sözler son derece basitti. Karen'ı sana getirdim. Ama sesinde bugüne kadar hiç duymadığım bir duygu vardı. Mistik bir titreyiş. Kutsal bir iç çekiş. Artık üçümüz birlikte oynayabiliriz. Sunny sözlerini tamamlarken gözlerim güneş ışığına alıştı. Yerdeki minderde oturan kişinin dalgalı siyah saçları, sürmeli siyah gözleri, siyah sakalı ve giysileri iyice belirginleşti. Evet, şahnesimin minderinde Şemsi Tebrizi oturuyordu. Merhaba Kimya Hanım, dedi siyah gözlerinde hınzırca bir ifadeyle. Demek kim olduğumu bilemedin. Şaşkınlık içinde mırıldandım. Siz burada ne arıyorsunuz? Sakalını sıvazlayarak gülümsedi. Unuttun mu? Beni sen çağırdın. Sinirlenmeye başlamıştım. Hayır, dedim sert bir sesle. Sizi ben çağırmadım. Ne bir alınganlık ne kızgınlık belirdi yüzünde. Döndü, Sani'ye seslendi. Kimya Hanım ne diyor Sani? Bizi o çağırmadı mı? Sani'nin yanıtlamasına izin vermedim. Onu karıştırma. O sizin gibi biri değil. Sağ elini sakalından çekti. Kalın kaşları çatıldı. Ben nasıl biriymişim peki? Biliyorsunuz, dedim geri adım atmayarak. Ölümü hak edecek ne yapmıştı o kapkaççı? Siyah gözlerindeki öfke dağılır gibi oldu. Yine o üzgün ifade belirdi yüzünde. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Gözlerinin önünde kalın bir perde var. Artık bu laflardan da sıkılmaya başlamıştım. Ne zaman yanıtlayamayacağı bir soru sorsam ya gördüklerini anlamayan cahil biri oluyordum ya da hakikati öğrenmeye hazır olmayan bir insan. Her şeyin farkındayım. Gözümün önünde perde filan da yok. O adamı siz öldürdünüz. Benimle değil de görünmeyen kişilerle konuşuyormuş gibi siyah gözlerini boşluğa çevirerek mırıldandı. Var eden de yok eden de Allah'tır. O adaleti sever. Kuşku yok ki hüküm onundur. Hayır, hükmü veren sizdiniz. Cezayı uygulayan da. Tanrı'yla bir ilgisi yok bunun. Hiç üzerine alınmadı. Ne bir suçluluk duygusu vardı yüzünde, ne de bir utanç. Tanrı içimizdedir diye söylendi. Dua eder gibiydi. Kendi içine dönmüştü. Kadim olan, şimdiyi kuran, gaibi bilen odur. Kapkaççının ölmesinde bir hayır olmasaydı buna izin vermezdi. Artık dayanamıyordum bu sözlere. Benim bildiğim Tanrı cezalandırmaktan değil, sevmekten hoşlanır. Bana onun iyi biri olduğu öğretildi. Siyah gözleri çaresizlik içinde yeniden yüzüme dikildi. O İsa aleyhisselamın tanrısı. Allah'ı bilmek için Musa aleyhisselam ile Muhammed aleyhisselamın tanrısını bilmek gerekir. Tanrı Rahman olduğu kadar kahhardır. Kuşku yok ki yeri geldiğinde kimse ondan daha acımasız olamaz. Beni korkutmaya mı çalışıyorsunuz? Bana ihtiyacı olan birini asla korkutmam. Benim size ihtiyacım yok diye kestirip attım. İkide bir tekrarlayıp durmayın bunu. Eğer öyle olsaydı bizi çağırmazdı. Siz kimsiniz? Çocuksu bir gülümseme belirdi dudaklarında. Ben, bir de Sani. Yeniden hayali arkadaşıma döndü. Öyle değil mi Sani? Bizi o çağırmadı mı? Ben de Sani'ye baktım. Az kalsın hayretten dona kalacaktım. Sani'nin teni esmerleşmiş, kıvırcık sarı saçları kuzgun siyahına dönüşmüş, mavi gözleri üzüm karası rengini almıştı. Evet, dedi Sani, siyah gözlerinde tıpkı Şems'inki gibi hınzırca bir ifadeyle. Bizi sen çağırdın. Sizi ben çağırmadım, dedim ama konuşmakta güçlük çekiyordum. Midem bulanmaya başlamıştı. Sanki ağzıma sular doluyor gibiydi. Neler olduğunu bilmiyorum ama sizi ben çağır... Öksürerek doğrulmaya çalıştım. Bedenim su içindeydi. Başımı yukarıda tutmayı beceremedim. Kayarak yeniden boylu boyunca suya gömüldüm. Sonunda iki elimle küvetin yanlarından tutarak doğrulabildim. Öksürdükçe öğürüyordum. Öğürdükçe daha çok öksürüyordum. Ağzımdan sular boşanıyordu. Kendimi güçlükle küvetin dışına attım. Küvetten çıktıktan sonra da kendime gelinceye kadar dakikalarca öğürüp durdum. Aynadaki bembeyaz olmuş suratıma baktığımda yaptığım salaklığa gülmemek için kendimi güç tuttum. Az kalsın bir küvette boğulma becerisini göstererek yeryüzündeki acayip kazalarda can veren aptal kurbanlar arasındaki yerimi alacaktım.